İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 73.
Ah bir sıcak su, ah bir sıcak su. Bir teneke sıcak su, sabun kokan bir don, bir gömlek, kokmayan bir çorap için canımı verirdim. Muallim Zeki Necat da öyle diyordu. Çanakkale'de cephede aylarca yıkanmamışlar. Çorapları o kadar kokuyormuş ki kokan çoraplarını mermi yerine taşa sarıp düşman siperlerine atmışlar. Öyleyse kara fırtınanın geleceği varsa göreceği de var. Bir gece yarısı nöbetçi aşağıdan birilerinin geldiğini haber verdi. Açlıktan hiçbirisinin gözüne uyku girmiyordu, silah başı ettiler. Biraz sonra Halil'in aşağıdan kısılmış sesi duyulur gibi oldu. Ateşi ölçerdiler, mağaranın içi aydınlandı. Dışarıdan ışık gözükmesin, kar girmesin diye mağaranın ağzına çam dallarını üst üste koyarak kapatmışlardı. Beklediler. Halil iki arkadaşıyla içeriye girdiğinde onu tanıyamadılar. Yüzü gözü, kaşı kirpikleri, bıyıkları kardan, bütün bedeni kardan gözükmüyordu. Her birisinin sırtında da bir yüzülmüş koyun vardı. Etler de apak olup çıkmıştı. Onların sırtlarında getirdiklerinin yüzülmüş koyun olduğunu neden sonra anlayabildiler. Onlara hiçbir şey sormadan, onlarla konuşmadan ocağı gürleterek koyunun birisini parçalayarak etleri közlerin üstüne serdiler. Mağaranın içi yanmış mis gibi kokan bir yağ et kokusuyla doldu. Fırtınadan mağara zangır diyordu. Yufkaları ateşte ısıtıp etlere saldırdılar. Herkes yumulmuş keskin ak dişlerin arasında etler öğütülüyordu. Kimse yanına yöresine bakmıyordu. Birkaç gündür açlıktan uyuyamayanlar karınları doyunca oldukları yere sızıverdiler. Uyandıklarında Halil ile arkadaşlarının gittiklerini gördüler. Buna bir anlam veremediler. Ferhat Hoca delik taşın başında büyük bir iş var diye endişelendi. Halil'e para verecekti, veremediğinden dolayı da üzüldü. Halil'in getirdikleri yiyecekleri bitlerini kıra kıra bedenlerini kanatıncaya kadar kaşınarak bir haftada bitirdiler. Gene çaydanlıkta su kaynatarak içmeye başladılar. Yiyecekleri bittikten sonra birkaç gün daha beklediler. Kar fırtınası azıcık dinginlemişti. Açlık canlarına tak dedi. Burada bu kara meşe koyanda birkaç gün daha kalırlarsa açlıktan kıpırdayacak halleri kalmayacaktı. İşte o zaman bir tek kurşun bile sıkamadan kara fırtına Albay Azmi Bey'in kucağına düşecekler. Bu çok tanımak istedikleri adamı işte o zaman tanıyacaklardı. Hem de ne tanıma? Düze inmekten başka umarlarının olmadığını anladılar. Kendilerini kara meşe koyağının çam ağaçlarının boyunu aşan karlarının içine attılar. Tam bir öğle üstü Deliktaş köyünün üstündeki yamaca vardılar. Yorgun, bitkindiler. Büyük yuvarlak bir pencere gibi ortası oyulmuş kayanın duldasına sindiler. Kara batmış çıkmışlar, buz tutmadık hiçbir yerleri kalmamıştı. Fırtına gene bastırmaya başlamıştı. Köyün evlerinin hiçbir bacası tütmüyor, köyden bir horoz sesi, bir köpek avlaması, bir eşek anırtısı, bir at kişnemesi, bir insan bağırtısı gelmiyordu. Bu onları kuşkulandırdı. Deliktaşın dibinde birbirlerine sokularak, soğuktan zangır zangır titreyerek, dişleri birbirine kırılırcasına vurarak gün karanlığa ulaşıncaya kadar beklediler. Köyde en küçük bir can belirtisi yoktu. Allah'ım dedi Mehmet, bu köyün adını bu taştan dolayı Deliktaş koymuşlar dedi titremekten uçarak. Yok dedi Ferhat Hoca, bu köyün insanları Deliktaşlı obasından olurlarmış da ondan dolayı buraya Deliktaş demişler. Yok dedi Alevi Dursun, hiçbirisi değil. Buraya bir pir gelmiş, ben bu Deliktaş'ı iyi biliyorum. Buralılar pire inanıp iman etmemişler. Pir de demek siz bana inanmıyorsunuz demiş, köyden bu yamaca yürümüş. O yürüyünce onun arkasından taşlar, ağaçlar, akan pınarlar geriye dönüp buraya kadar yürümüşler. Pir de öfkeyle bu kayaya parmağını sokmuş. Tevatür dedi Temir. Bir ejderha sarılmış bu kayaya, kayayı delmiş de kırmızı çatal diliyle boynuna takmış da buraya getirmiş dedi Şahan. İşte bunu gören köylüler de şimdiki gibi köyü boşaltmışlar da başlarını almış gitmişler. İşte asıl tevatür olan bu dedi Kasım. Seninki tevatür, onunki tevatür diye yoğun bir tartışmaya başladılar. Deliktaş üstüne herkes ortaya bir söylence atıyor, söylencesine de inanarak onu canla başla savunuyordu. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, kalkıp birbirlerinin yakasına yapışıyorlar, küfürleşmeye kadar varıyorlar, neredeyse tüfeklere sarılacaklar. Mehmet susun diye ortalığa atıldı, biz deli miyiz be? Deliktaş mı, Bölüktaş mı, ne zıkna butsa bize ne, biz canımızın derdine düşmüşüz. Bu gece burada kalırsak hepimiz bu yerde ölürüz. Karanlık iyice kavuşmadan bu şu köye inelim. Köye aşağı yürüdü, ötekiler de arkasına düştüler. Fırtına bu güçlü adamları bile oradan oraya savuruyor, buradan alıp oraya atıyor, ortalık zıngır zıngır ötüyordu. Birbirlerinin kollarına girdiler, yan yan giderek omuzlarını yere vererek köye indiler. Köyün ilk evlerine 200-300 adım kalınca kendiliklerinden durdular. Mehmet girelim hocam dedi, soğuktan açlıktan öleceğiz. Olmaz dedi hoca, biz bir tuzağın içindeyiz, belki de şu anda yöremiz sarılı. Sarılı olsaydı görürdük hocam. Belki evlerin içi jandarma dolu, bizim köye girmemizi bekliyorlar. Ben şimdiye kadar hiç böyle boş köy görmedim. Boş köyler tekin olmaz, bu köye girersek mutlaka başımıza bir iş gelecek. Öyleyse durmayalım, durursak donacağız, köyün yöresinde dönerek konuşalım. Köyün yöresinde dönerek tartışmaya başladılar. Hem koşarak yürüyor hem solukları taşarak tartışıyorlardı. Mehmet ikide bir de köye girmek istiyor, ötekiler onun önüne geçiyorlardı. Uzun bir süre köyün yöresini döndüler, köye giremediler. Ferhat Hoca bu boş köyde kendilerine büyük bir tuzak kurulduğuna %100 inanıyor, Mehmet'ten başka ötekilerin de hepsini etkisi altında bırakıyordu. Mehmet de hocayı kırmak istemediğinden %100 boş olduğunu, tuzak falan kurulduğuna inanmadığı bu köye giremiyordu. Sonunda edemedi. Böyle dön dön ne olacak dedi, daha ne kadar dayanırız? Sabaha kadar köyü böyle dönersek işte o zaman tuzağa düşeriz. Düşmezsek de biraz sonra kıkırdar kalırız, nasıl olsa yakınlarda bir köy vardır. Yönlerini belirsiz bir yana dönüp yürüdüler. Gün ışılı ışıyacak. Hemen önlerindeki derenin dibinde ışıklar gördüler. Bir köpek kavladı, arkasından bir daha. Yürüyecek halleri kalmamış, yarı donmuş, ancak sürüklenebiliyorlardı. Jandarma, tuzak var mı yok mu diye düşünmeden yardan aşağıya indiler. Bu saatte bütün evlerin ışıkları yanıyordu. Oysa bütün köylerin ışıkları, ocakları bu saatlerde sönerdi. Bunda bir iş var demediler. Köyün ilk evinin kapısını çaldılar, beklediler, beklediler. Kimse kapıyı açmadı, ayakta duramıyorlardı. Çalmayı sürdürdüler. Kapı açılmıyor, içeriden iniltiye benzer sesler geliyordu. Dursun belinden kamasını çıkardı, kapıya sokup kolaylıkla açtı. İçeriye doluştular. Sönmüş ocağın dört bir yanına yataklar, keçeler, kilimler gelişi güzel atılmış, altlarına evin halkı girmişler, inleşip duruyorlardı. ''Ne oldu size böyle?'' diye sordu Mehmet, soğukkanlığını yitirmeden. ''Hepiniz hasta mı oldunuz?'' Bir yorganın altından çok yaşlı, uzun aksakallı birisi başını çıkardı. Bir şeyler söyleyecek oldu, boynu uzadı, sakalı titredi, dili diline dolaştı. Sonra da başı yastığın üstüne düştü. Daha konuşmaya çabalıyor, başını kaldırıyor, dik tutamıyor, başı gene düşüyordu. Geçmiş olsun dedi Mehmet, evden çıktılar, yandaki evin kapısına geldiler. O evde de ışık yanıyordu. Kapıyı çaldılar, beklediler, açılmadı. Dursun gene kamasına başvurdu, o evin durumu ötekinden daha kötüydü. Bu evin de ocağı sönmüş, kül bağlamıştı. Evin erkeği konuştu ya, bir şey anlamadılar. Adam sözleri birbirine karıştırıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Jandarma diyor. İlyas Çavuş, İlyas Çavuş diyor. Arkasını getiremiyordu. Bu İlyas Çavuş'ta bir iş vardı ya, neydi? Gün ışığıncaya kadar altı kapıyı çaldılar. Hepsinden de İlyas Çavuş sözünü duydular. Sonunda da İlyas Çavuş'un evini buldular. İlyas Çavuş da onları yatakta güler yüzle karşıladı. Onun da ocağı yanmıyor, bütün hane halkı da inildeyip duruyordu. Hoş geldin İnce Mehmet, evime onur verdin. Sen yeter ki sağ ol yavrum, senin yüzünden başımıza ne gelirse gelsin, yeter ki senin canın sağ olsun. Sen öyle bir İnce Mehmet'sin ki senin ayağına batan diken bizim yüreğimize batar. İyi ki geldiniz. O kafir evde ocağı yakacak kimseyi bile bırakmadı. Çoluk çocuk hepimizi kırfa cana çevirdi. İyi ki geldiniz, yüzünüzden halinizden belli, yorgunluktan ölüyorsunuz ya, gidin şu yandaki damdan odun alın da ocağı yakın. Tüfeğinizi de elden bırakmayın, o kafir bu yakınlarda. Kim bilir şimdi hangi köyü öldürüyordur. Hamza ile Şah'ın içlerinde en diri kalmışlarıydı. Çünkü onlar çobanlıktan eşkıyalığa geçmişlerdi. Hemen ocağı tutuşturdular. Gür ateşle ortalık bir anda ısındı. İlyas Çavuş onlara çaydanlığı, çayın, şekerin, ekmeğin, yiyeceklerin yerini gösterdi. Kendi çayınızı kendiniz hazırlayın, kendi yiyeceğinizi kendiniz. Bu evde şimdiye kadar böyle konuk ağırlanmadı ama ne eleyim ki işte görüyorsunuz. Hane halkı da yorganlarından başlarını çıkarmışlar. Bu kendi çaylarını kendileri kaynatan, sofralarını kendileri hazırlayan konuklara şaşkınlıkla bakıyorlardı. İlyas Çavuş işi şakaya boğarak durmadan konuşuyordu. Adam amma da kara fırtına gibi bir adammış. Köyde ayağının üstünde kalabilecek bir tek adam bırakmadı. 7'den 70'e hepimizi kadın erkek kız kısrak demeden yataklık etti. Yakalayabilse miyav diyen kedimizi de falakaya çekecekti. Herif üstümüzden kara fırtına gibi geçti. Aman yemek yerken silahlarınızı elden bırakmayın. Benim bu adamdan gözüm korktu. Şu anda kapıda bitebilir. Öldür onu İnce Mehmet. Mehmet, hoca, ötekiler ocağı çepeçevre sarmışlar. Üstlerindeki, kaşlarındaki, kirpiklerindeki, sakal ve bıyıklarındaki buzlar çözülüyor. Onlar ısındıkça burun deliklerini kıran bir koku da ustura gibi keskin ortalığa yayılıyordu. İlyas Çavuş kokularından dolayı onların rahatsız olduklarını anladı. Üzülmeyin dedi. Ben Allah-u Ekber dağındayken hepimiz bundan daha çok korktuk. Daha da çok bitlendik. Tatlı tatlı, hoşgörülü, görmüş geçirmiş gülüyordu. Üzülmeyin, yarın değilse öbür gün bu koca İlyas ayağa kalkar, size bir su ısıtır. Birer kalıp sabun verir, sabahtan akşamlara kadar yıkan babam yıkan edersiniz. Ben var ya, hastaneye düşünce yaram iyi olduktan sonra hastanenin hamamına girdim. Bir gün akşama kadar sabunlana sabunlana yundum. Bıraksalardı 3 gün 3 gece hamamdan çıkmayacaktım. Birden Ferhat Hoca'ya döndü. Adınızı bağışlamadınız, sen Ferhat Hoca'sın değil mi diye sordu. Benim dedi hoca kıvançla, gözlerin içi gülerek. Sen de Kasım'sın. Benim. Bu da Yörük Demir. Benim. Bu da Şahan, bu da Dursun. Oo İlyas Ağa, sen hepimizi biliyorsun. Sizleri kim bilmez ki, kara gözlerine hayran olduğum yiğitlerim. İlyas Çavuş onlara yiyeceklerin yerini gösterdi. Orada bal, peynir, yoğurt, yağ var. Size yarın koca İlyas bir koç kurban edecek. Hamza yiyeceklerin yerlerini eliyle koymuş gibi buldu. Büyük bakır siniği getirdi, ortaya koydu. Yufkaları közlerin üstünde ısıtarak herkese önce birer tane verdi. Eşkıyalar atıştırmaya başladılar. Çeneleri değirmen gibi işliyordu. İlyas Çavuş yatağında doğrulmuş onların yemek yiyişlerini seyrediyordu. Durun dedi, yavaşlayın çocuklar, herhalde birkaç gündür açsınız. Aç adamın böyle çabuk yemesi insanı vurur. Hepiniz hasta olursunuz. Hepiniz de hasta olunca o kara fırtına mı ne zehir zemberek gelir de hepinizi kar kekliği gibi toplar. Gülümseyerek yavaşladılar, artık çeneleri öyle değirmen taşı gibi işlemiyordu. Yemeği bitirdiklerinde neredeyse sabah oluyordu. Ne hızmanda bal, ne küpte peynir, ne de selede ekmek kalmıştı. Yemeklerini bitirdikten sonra bir süre ateşe bakıp daldılar. İlyas Çavuş durmadan sevinerek, gülerek konuşuyor. Ötekiler onun ne söylediğini anlamıyorlardı. İlyas Çavuş konuşmasını sürdürürken onların ocaklığın yöresine kıvrılıp uyuduklarını görünce kızdı. Düdüklerim, düdüklerim diye alay etti. Bunlar da eşkıya, bunlar da İnce Mehmet olacaklar. Şimdi bir kel onbaşı iki jandarmayla gelse bunların topunu bir urgana bağlar da alır götürür. Uyumalarına kızıyor, kızdıkça da ağza alınmaz sözlerle konuklarına sövüyordu. Sövdü sövdü, hırsı geçince de acımaya başladı. Kim bilir dedi içinden, fıkaralar o karlı dağların başında, Bora'nın fırtınanın ortasında, aç, susuz, uykusuz, kim bilir neler çekmişlerdir. Arkalarında da bir ordu jandarma. Gözleri yaşardı. Zor diye inledi, eşkıyalık zor zanaat, can pazarı. Eninde sonunda da ellerine hiçbir şey geçmez, çabaları hiçbir şeye yaramaz. Yüksek sesle yaramaz diye yineledi. Ama eşkıyalık hiçbir işe yaramasa da kıyamete kadar eşkıya insanlar bu dünyada ellerinde silah dolaşacaklar. Sesini gene yükseltti. Dolaşacaklar. Biraz sonra kendi de İnce Mehmet'in evine onur verdiğini, böyle bir mutluluğa bu dağlarda çok kişinin ulaşamadığını düşünerek, zonklayan ayaklarının sızısını unutarak derin bir uykuya daldı. Eşkıyalar uyandıklarında İlyas Çavuş'u ayakta buldular. Şişmiş bir bebek kundağı gibi olmuş, ayaklarına nakışlı bir çorap çekmiş, üstüne de büyük bir çarık giymişti. Topallayarak yürüyor, durmadan da gülüyordu. Sevinç içindeki çakır gözleri de sevgiyle bakıyordu. Konuklar birbirlerinin ellerine ibrikle su dökerek, sabunu köpürterek ellerini yüzlerini yudular. Bu sırada İlyas Çavuş'un karısı, gelinleri, oğulları, çocukları da yataktan çıktılar. Hiçbirisi ayakta doğru dürüst duramıyor, sünnet olmuş çocuklar gibi bacaklarını açarak paytak paytak yürüyorlardı. İlyas Çavuş eşkıyaları konuk odasına çağırdı. Konuk odasının ocağını da becerikli Hamza yaktı gene. Gelinler, oğullar güzel bir sofra çıkardılar. Mis gibi kokan dibek kahvesi içildi. İçeride kazan kazan su kaynıyor dedi İlyas Çavuş. Şimdi hamamlığa geçer, üçer dörder yıkanırsınız. Korkmayın, istediğiniz kadar sabun harcayın. Geçenlerde Maraş'tan bir çuval bal mumu sabunu getirdim. Arılar gibi taze kokacaksınız. Hamamlığa üçer dörder girerek tam öğleye kadar yıkandılar. Kuş gibi yeğenidiler. İlyas Çavuş onurlarına iri bir koç kestirdi. Karısı güzel et yemekleri, pirinç pilavı, tatlılar yaptı. Köyün ağasını İlyas Çavuş'un evine delikanlılar sırtta getirdiler. Ayağa kalkabilmiş birkaç köylü daha geldi. İnce Mehmet'in karşısına oturdular. Sevgiyle, bir dağa bakar gibi hayranlıkla ona bakıyordular. Yemekleri dün gecekinin tersine ağır ağır konuşmadan yediler. Sofraya Halil İbrahim bereketi dilediler hep bir ağızdan. Ben esir düştüm diye geceki konuşmasını sürdürdü İlyas Çavuş. Esirlikle yol yaptım, siper kazdım, taş kırdım. Ama bu kara fırtına gibi bir fırtına görmedim. Bu adam insanları aşağılıyor. Bunun yanında insan, insan değil bir bok böceğidir. Karınca bile değil. Ona göre insan bir solucandır, deli gözleri var. Böylesine bütün dünyayı işkenceden geçiren adam akıllı olamaz. Bir insan insanoğluna bu kadar işkence yapamaz. İnsanlığı bu kadar aşağılayamaz. Ben çok cephede bulundum, 9 yıl cepheden cepheye koştum. Bütün ömrümde böyle bir insan görmedim. Bu Miralay Azmi gibi de çok insan gördüm. Bizi bunların hiçbirisi insan yerine koymuyordu. Katırları bizden değerliydi ya, bunun gibisini görmedim. İşkenceden bağıranları görünce bu adamın zevkten gözleri dönüyor, ağzı sulanıyor. Dudaklarını yalıyor, kollarını açarak gerin babam gerin ediyordu. Bunların, bu beylerin, efendilerin, bu Osmanlıların bize karşı tutumları çoğunlukla böyle oldu ya, ben böylesini görmedim. Onun dayakçı çavuşu beni işkenceye çekerken dayanamadı, kendi de üstüme çıktı. Çizmeleriyle göğsümü, yüzümü, karnımı ezdi. Ezdikçe köpürüyor, köpürdükçe üstümde tepiniyordu.
Ayrım sonu.